İstanbul'daki belediye seçimlerinin en önemli konu başlıklarından biri depremde yıkılma riski taşıyan binaların yenilenmesi, yani kentsel dönüşüm. Hükümetin İstanbul'daki 600 binden fazla riskli konutun yenilenmesi için açıkladığı Yarısı Bizden kampanyasının detayları ise belli oldu. Peki Yarısı Bizden kampanyası ile sağlanan finansman riskli konutları yenilemek için yeterli mi? 5 yıl içinde İstanbul'da 650 bin yeni konut inşa etmek gerçekçi bir hedef mi?
İçinde bulunduğumuz enflasyonist süreç İnşaat maliyetlerini de hızla yukarıya doğru çekiyor. Bugün için yani Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği bir şey 10-15 bin lira civarında. Ama İstanbul koşullarında bunu 20 bin liradan aşağıya metrekaresine inşa etmek oldukça zor. Ve bu durumda da hani 100 metrekare boyutundaki bir inşaat ancak 2 milyon lira civarında bir maliyetle bitirilebilir. Demek ki 1 milyon 400 bin liralık destek biraz geride kalıyor.
Herhangi bir geliştiriciyle inşaat yapım süreci özelinde konuştuğunuzda kabaca size 1000 dolarlar civarında bir rakamı söyleyecektir. Bu da demek ki 30 bin liralara gelen metrekare inşaat yapım maliyetini karşımıza getiriyor. Demek ki hani 100 metrekare ortalamadan gitseniz 30 bin lira, 303 milyon lira gibi bir dönüşüm maliyeti var aslında. Yapılan destek bunun neredeyse yarısını karşılar nitelikte. Her ne kadar onun da yarısı hibe şeklinde sunuluyor olsa da geriye kalan miktarın malikler tarafından kendi birikimleriyle sağlanabiliyor olması lazım.
Bu durumda hani 100 metrekare değil de daha 70 metrekarelere doğru gelecek bir dönüşüme razı olmak daha rasyonel gibi gözüküyor. Ama bunun arkasında ben şuna da inanıyorum. Geçmiş dönemlerde yapılmış o 100 metrekarelik evler de aslında o kadar efektif değil. Yani bugün için hem küçülen hane halkı sayısıyla, bakın 10 yıl öncesine göre Türkiye hane halkı büyüklüğünde bir kişi geriye geldi. Yaklaşık 10-15 yıl önce 4.2 kişi yaşarken ortalama bir hanede şimdi 3.2'ye düştü. Önümüzdeki yıllarda bunun 2.6'ya, 2.7'ye doğru gerilemesini bekliyoruz. Eğer öyleyse bizim zaten bu kadar büyük konutlara da ihtiyacımız yok. Ayrıca iyi bir mimari planlamayla 70 metrekarelik konutlarda da aynı 100 metrekare konuttaki etkinlik ve efektiflik sağlanabilir. Tahmin ediyorum bu kentsel dönüşümde bu destekler yeterli olmayacak ama daha küçük konutlar yapıp ilave satılabilecek başka alanlar da çıkartarak aynı bölgeden o şekilde bir planlamayla devam edeceğiz gibi gözüküyor.
Kentsel dönüşüm alanları, riskli alanlardaki yapılan çalışmalara baktığımızda en büyük problem gelir seviyelerinin düşük kalması malikler nezdinde ve ortalama hane halkı yaşının yüksek olması, yani finansmana erişine bir anlamda engel teşkil ediyor. İstanbul'daki bu düzenlemeyle bu nispeten kırılmış durumda. Özellikle inşaat sektörü bina maliyet endeksiyle dolar arasında çok yönlü, kuvvetli bir ilişki söz konusu. 0.99 gibi çok yüksek bir korelasyon düzeyi var. Tabii ki bu ilişki hep vardı. Yani Türkiye'de inşaat sektöründeki kullanılan malzemelerin tamamı neredeyse mutlaka yabancı paraya entegre bir yapıda. Eskiden bu vardı ama eskiden aralarında gecikmeli bir ilişki söz konusu. Yani ortalama kurlardaki bir artışın girdi maliyetlerine 6 aylık dönemde yansıdığını biz gözlemleyebiliyor idik. Fakat şimdi bu neredeyse anlık olarak yansıyor.
Hani Türkiye önemli ölçüde inşaat malzemesi üretebilen bir ülke. Ama ithal olan enerji maliyeti her türlü inşaat maliyet fiyatını yukarıya çıkartıyor. Bir de şöyle bir durum var. Kuru arttığında yurt dışı piyasalara ürün satmak daha cazip hale geliyor. O zaman da inşaat malzemesi üreticileri iç piyasaya yurt dışı fiyatla paralel bir satış yapmak istiyorlar. Dolayısıyla kur artışı içeride de fiyatların yükselmesine bir başka yoldan sebep olabiliyor.
İşte orta vadeli programa da baktığımızda eğer biz 2024'e doğru, 2024'ün sonuna doğru kurlarda işte 40 liralara doğru bir artış eğilimi gözlemleyeceksek, işte ortalama yıllık kur 35-36 liralarda olacaksa ki orta vadeli programın hedefi bu, demek ki üretim maliyeti bugünden yarına artış eğilimini sergileyecek.
İstanbul'da 650 bin konutun inşa edilmesi sadece riskli konutların sahipleri için değil, yüklenici firmalar için de büyük bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Konut kredisi faizleri yükselirken ipotekli konut satışlarının gerilediği şu günlerde finansman maliyeti her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar kentsel dönüşümün imar artışlarından elde edilen gelirle finanse edilmesi, projelerin potansiyel getirisi yüksek semtlerde yoğunlaşmasına yol açtı. Riskli semtlerdeki riskli yapıların dönüşümü ise yeni finansman kaynaklarının bulunmasını zorunlu kılıyor.
Finansman yetersizliği yüzünden yüksek ranta sahip olan örneğin Bağdat Caddesi ve çevresinde ve de zamanında bence hani çok da o kadar riskli olmayan bir yapı grubunu yenilemeye döndük. Gerçekten dönüşüme ihtiyacı olan ama konumu itibariyle yüksek rant potansiyeli taşımayan semtler ve bölgeler hala eski ve çürük yapı stoğuyla devam ediyor.
Çünkü siz de bir müteşebbis olsanız, siz de sermayenizi riske atıyor olsanız tabii ki beklentiniz getiri potansiyeli nerede yüksekse oraya doğru yönelmek olacaktır. İşte buradan çıkılması gerekiyor idi. Biz de buradan çıkılabilmesi anlamında o az önce bahsettiğim 2017'deki Şura ve onun raporunda neler olabileceğini değerlendirdik. Dedik ki tek başına imar artışı bir finansmana çözüm olmasın. Alternatifler söz konusu olsun. Özellikle bireylere finansman desteği sağlamak yerine geliştiriciler özelinde çeşitlendirilmiş finansal ürünlerin sunulmasına imkan sağlamak gerekiyor. Ya da örneğin hak sahiplerine sağlanan finansman desteğinin bir benzeri geliştiriciler özelinde sağlanabilir. Yani bir faiz desteğinden bahsediyorsak aslında müteahhit firmanın kullanacağı proje finansman kredisine belki destek olunması söz konusu olabilir. Bunu ifade etmiştik. Diğer taraftan özellikle 2012'nin sonrasında değişen sermaye piyasası uygulamalarıyla beraber aslında gayrimenkule dayalı kentsel dönüşüm özelinde kullanılabilecek önemli sermaye piyasası araçları var. Mesela gayrimenkul sertifikası bunlardan bir tanesi. Örneğin 30 Kasım 2016'da yönetmelik değişerek kentsel dönüşüm özelinde kullanma imkan sağlanan gayrimenkul yatırım fonları bunlardan bir tanesi. Altyapı gayrimenkul yatırım ortaklığı bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla geliştiricilerin bu alternatifleri kullanarak kendilerine finansman sağlaması, buna bağlı olarak ada ve alan bazlı dönüşümlere doğru yönelmesini, teşvik edilmesinin biz önemli olduğunu altını çizmiştik.
Yoluyla, sokağıyla, caddesiyle, parkıyla o zaman bu yenilenmiş yeni kentsel dönüşüm mevcut bölgedeki değer artışını da destekleyebilecek. O değer artışı da kendi kendine buradaki dönüşümü finanse edebilecek hale getirilebilir. Yüksek konut fiyatları da buna destek olabilir. İmar artışı beklentisi hani en kolay yol. İlave bir kat verelim, çatı katı verelim. Belki de mecbur kalınacak da bir şey yani süreç nasıl devam edecek. Ama şöyle bir problem ortaya çıkıyor. İmar artışı bölgedeki altyapıyı zorlamaya başlıyor. Daha çok trafik demek, daha çok atık su, daha çok elektrik ve etraftaki sosyal donatıların mevcut nüfusa yetmeme ihtimalini ortaya çıkartıyor. O yüzden zaten kentsel dönüşüm dediğimiz şey bina bazında imar yapılaşma hakkının artırılmasıyla değil, bölgesel olarak yeniden bir planlamayla çözülmesi gereken bir şey.
Önerilerimizden bir tanesi yurt dışındaki özellikle Avrupa Yatırım Bankası'nın Avrupa'daki dönüşüm alanlarının fonlamasında kullandığı Jessica diye kodladıkları yapının bir benzerini Türkiye'ye taşıyabilmekti. Burada siz Avrupa Birliği özelinde bir şehirde bir alanda dönüşüm sergileyecekseniz tabii ki finansmana erişim her yerde olduğu gibi zor, zahmetli. Ama Avrupa Yatırım Bankası'nın şöyle bir modeli var aslında. Diyor ki bana, ben sana düşük faizli, neredeyse sıfır faizli ama uzun vadeli bir finansman sağlayabilirim. Sağlarım ama sana sağladığım bu fonlamayla, yani bu imkanla sen sadece tek başına rantın yüksek olduğu, getiri potansiyelinin yüksek olduğu alanda dönüşüm yapamazsın. Bana bir finansal fizibilite getir. Hem getiri potansiyelinin yüksek olduğu alandaki dönüşüm süreçlerini gerçekleştirmek hem de getirinin olmadığı, belki kaybın söz konusu olabileceği alanlardaki dönüşüm süreçlerini gerçekleştirebilmek anlamında finansal fizibiliteleri getir. Ben sana uzun vadeli, düşük maliyetli kaynağı tedarik edeyim. Sen yüksek getiri elde etmek yerine sürdürülebilir getiri elde et. Böylece her iki alandaki dönüşümü beraberce gerçekleştir gibi modellerin söz konusu olması gerektiğinin biz altını çizmiştik.
İstanbul yenileniyor diye bir sistem hayata geçirdik. Maliyetini yeniliyoruz diye çok ciddi bir başvuru da aldık. 1.7 milyon insana dokunduk ve çağrıda bulunduk vatandaşlarımız adına kamu otoritesine. Dedik ki gelin ihtiyaç sahiplerine uygun ödeme planları da destek sunalım. Kamu bankaları destek olsun. Biz kendimize istemiyoruz. Vatandaş adına kamu bankasını destek göstermesini istiyoruz ama maalesef bu dönemde hiçbir kamu bankası bize destek olmadı. Vatandaşa destek olmadı. Şimdi bakıyorsunuz seçim döneminde kampanyalar açıklanıyor. Demek ki bu iş seçim odaklı bir iş. Böyle yaklaşıldığı sürece kim olursa olsun, kim iktidar olursa olsun bu anlayışla Bu mantıkla hareket edildiği sürece İstanbul'u depreme hazırlamak mümkün değil. Şu an aslında ortam o kadar müsait ki. İki tane farklı siyasi görüş, yerelde farklı bir siyasi görüş, merkez yönetim farklı bir siyasi görüş, ikisinin birleştiği bağımsız bir yapı. Kararlar buradan çıkarsa vatandaş çok daha hızlı ikna olur. Ki zaten tek başına yönetilen bir, 20 yıldır yönetilen bir büyükşehrin yaptığı işler ortada, bizim yaptıklarımız ortada, merkez yönetimin yaptıkları ortada. Bu yetmiyor. Yani farklı anlayışların masada olup el birliğiyle bir iş yapması lazım ama maalesef Türkiye acı gerçi ama bu iş siyaset aleti gidiyor. Bizim bir siyasi kaygımız olmadığı için sahada 24 yıldan daha fazla iş ürettik. Ve bu şartlarda, bu kadar engellemelere rağmen, engelleme deyince insanlara basit geliyor, siyasi bir söylem gibi geliyor ama bizim elimizdeki mülkiyetler plansız hale getirildi. Kamu bankalarından biz kredi kullanamadık. Vatandaş lehine bir finansman kullanamadık. Şimdi Türkiye pandemi yaşadı, deprem yaşadı. Böyle bir şartta nasıl biz iş üreteceğiz? Eskiden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kiptaş'ı tamamen destekliyordu. Bakın biz göreve gelene kadar yaklaşık 71 bin küsur konut teslim etmiş Kiptaş. Yaptığı tüm konut projelerinin %90'ı imar hareketi. Bir yere alıyor donat alanı, yeşil alan vesaire, planını yapıyor, konut üretiyor. Kötü bir şey mi? Şehircilik ilkelerine uygun olursa sorun değil ama İBB Meclisi destekliyordu. Şimdiki İBB Meclisi bizim elimizdeki yerleri plansız hale getiriyor. Nasıl üreteceğiz? Nasıl kaynak üreteceğiz? Nasıl vatandaşa uygun ödeme planıyla konut üreteceğiz? Ki Türkiye'de sabit taksitle sosyal konut üretilebileceğini gösterdik biz bu dönemde. Politikaları, geleceğe ilişkin politikalar belirleyip model uygulamalar yaptık. Sayılarımız tartışılıyor. Devasa kurumlarla kıyaslanıyor ki İstanbul ölçeğinde biz şu anda en çok konut teslim eden kurumuz. Bu bankaların birçoğuyla protokol yaptık. Silivri 4 sosyal konut projemizde pandemi zamanı. Uygun vade farkıyla vatandaşlarımızın borçlanması için. Silivri 4 işi çok ilgi gördü. 40 bin başvuru aldı. 1396 konuta. Bankalar burada stand açtı ama vatandaşa kredi vermedi. Vatandaşın kayıtları var. Bilerek vermiyorlar. Siyaset yapıyorlar diye. Biz orada da özel bankalarla ilişki kurduk. Protokoller yaptık. Vatandaşın uygun finansman seçeneğiyle borçlanma imkanı sunduk. Mesela 2020'de konut kredileriyle ilgili ciddi bir kampanya yapıldı. Faiz oranları düştü. O konut kredilerini kimler kullandı? Kimler faydalandı? Hangi kamu şirketleri, hangi yükleniciler faydalandı? Keşke açıklasalar. Açıklasalar zaten orada her şey ortaya çıkar. Mesela yarısı bizden kampanyasını çıkarttılar. Ya İstanbul yenileniyorum hızını yavaşlattılar. Vatandaş dedi ki ondan biz faydalanabiliyor muyuz? Verirse destek tabii ki faydalanırsadık. Vermediler bize destek. Ben şunu soruyorum Sayın Bakan'a, Büyükşehir adayımıza. Siyaseten değil bir mühendis olarak ki beni de iyi tanır kendisi. Çok samimilerse niye biz birlikte yenilenim çağrısı yaptığımızda İstanbul yenileniyor'a bu yarısı bizden de sundukları finansman desteğini sunmadılar oradaki vatandaş. Elimizde hazır o zaman da 400 bin. Şu an 470, 60 bin, 70 bin değişiyor rakamlar. Riskli bağımsız birim başvurusu o zaman da 400 bin vardı. Niye buradaki insanlara destek olmak istemediler? Ben samimiyet görmüyorum. Bakın samimi olmazsanız, tek sesli olmazsanız, farklı görüşteki insanları masaya oturtup paydaşlarınızı genişletmezseniz vatandaşlar, kentsel dönüşüm konusunda hızlı yol almanız mümkün değil.
6 Şubat depremi dolayısıyla işte Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta ciddi bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Bu inşaat faaliyeti önemli ölçüde üretim faktörlerini çekiyor. İşte bunlardan bir tanesi makine, teçhizat, malzeme ve en önemlisi de yetişmiş insan gücü. İstanbul'da böyle bir hareket başta yetişmiş insan gücü darboğazını da gündeme getirebilir. Yani iyi planlanmadığı takdirde elimizde makine, teçhizatla inşaata başlayıp bir süre sonra bu inşaatın kalıplarını çakacak usta bulamama, demirlerine bağlayacak usta bulamama problemiyle, yani kalifiye iş gücü sorunuyla karşılaşabiliriz. Deprem bölgesi artı İstanbul'daki kentsel dönüşüm bir araya geldiği zaman önümüzde bir üretim darboğazı ihtimali, yani iyi planlanmazsa getiriyor bize.
Geçmiş dönemlerde Türkiye'de özellikle niteliksiz iş gücünün en fazla istihdam edildiği alan inşaat sektörüydü. Fakat ben bunun biraz kırıldığını düşünüyorum. Artık yani raporlara, basına çıkan söylemlere baktığımız zaman, geliştiricilerin kendi söylemlerine baktığımız zaman özellikle inşaat sektöründe hem nitelikli hem niteliksiz personel bulabilmek çok daha maliyetli hale geldi. Tabii ki 6 Şubat depremi, 11 tane ildeki var olan inşaat faaliyetler anlamında istihdamın oraya doğru kaydırılması bir başka, hem iş gücü ekipmanlarının hem istihdamı oraya kaydırılması bir başka sorun. Dolayısıyla istihdam tarafında bir hani üzerine yeniden düşünmesi gereken bir durum söz konusu.
Bu inşaatların kalitesi ne olacak? İşte bir kalıpçı ustası, bir beton dökümü, bir demir bağlama işi. Sadece siz iyi kaliteli ürün kullandınız inşaatla bitmiyor. Onun uygulaması da çok önemli. Dolayısıyla yerinde uygulamada da yüksek kalite lazım. Biz zaten bu binaları çürük olduğu için yıkıyoruz. Yerine sağlam bina yapmak istiyoruz. Ama bu sadece malzemenin kaliteli olmasıyla yapılabilecek bir şey değil. Onu uygulayacak ustaların, teknik elemanların da bu konuda yeterli olmaları lazım. Burada ben Türkiye'nin daha sertifikasyonlu iş gücü yetiştirmeye de paralel olarak önem vermesi gerekiyor.
Şimdi Sayın Murat Kurum'la geçmişte beraber de çalışmıştık Sayın Bakan'la. Türkiye'nin en büyük icrasının başındayken, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndayken bu kadar konut üretebildiniz mi de bir büyükşehir belediye başkanı olunca üreteceksiniz? Ve bu doğru bir şey mi? TOKİ, KİPTAŞ gibi kurumlar sadece bu konutları üretmemeli. Teknik anlamda bakarsanız da bu kadar kapasitesi yok. Türkiye'nin en önemli operasyonel kurumu toplu konut idaresidir. Ben orada 15 yıl çalıştım, istifa edip buraya geldim. Yapısını da çok iyi bilirim. Türkiye'nin piyasasının en iyi hızlı olduğu dönemde 2002-2013 arasında. Yani ne yapsanız satılıyor, gayrimenkul çok, arsa çok, inşaat malzeme tedariğinde büyük problem yok. Ürettiği konut sayısı ortada. Türkiye'deki iş gücü ortada. Böyle umut veren ama vatandaşın kafasını karıştıran, çünkü gerçekçi olmayan vaatler süreci daha da uzatıyor.
Güçlendirme bir alternatif, önemli bir alternatif. Ama bir ikna sürecinin sonundaki bir alternatif olduğunu söyleyelim. Çünkü eğer benim yapım nispeten depreme dayanıksız bir konumdaysa, iki şekilde daha depremle mücadele edebilir bir noktaya getirebilirim. Bir, var olan yapıyı yıkıp yeniden yapmak. Güçlendirme onun alternatifi. Ama güçlendirme tarafında da kentsel dönüşüm süreçlerindeki imtiyazların bir kısmı siz binayı güçlendirmek istediğinizde yok mesela. İşte siz kentsel dönüşüm tarafına doğru gittiğinizde KDV %1'e iniyor. Ham madde ve yarı mamul tedarikiyle, ama güçlendirme tarafına gittiğinizde orada hala %18'de ürün almak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu tip sıkıntılar yönetmeliklerle mutlaka aşılır. Ama önce bireylerin zihinlerindeki o eşiği aşmak lazım. Yani sanki güçlendirmeye karşı bir kapalılık söz konusu hani halk açısından baktığımızda. Bence güçlendirmenin de bir alternatif olarak, yani içinde yaşadığım yapıyı depreme daha sağlam konumlandırma anlamında doğru aktarmak gerekiyor. Yani sonuçta evet, tabii ki yıkıp yapmak önemli ama güçlendirmenin de burada önemli bir alternatif olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu da hane halkına iyi farklı kamuoyu spotlarıyla anlatmanın doğru olduğunu düşünüyorum.
Güçlendirme çok önemli. Sadece yıkıp yaparak dayanıklı hale getiremeyiz. Hibrit yöntemler uygulanmalı. Bunlardan biri de güçlendirmedir. İtalya'da ve Japonya'da bunun çok ciddi örnekleri vardır. Bizdeki mevzuata göre bu çok ağır ve yavaş ilerleyen bir sistem. Bizim güçlendirme hizmetimiz de var, yaptıklarımız da var. Aynı zamanda da İstanbul'da çok ciddi bir boş yapı stoğu var. Bunun da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani tek bir yöntem yok. Yıkıp yapmak doğrudur ama yavaş ve yetiştiremeyeceğimiz bir yöntem. Güçlendirme alternatiftir, kesinlikle kullanılmalı. Boş yapı stoğunun değerlendirilmesi de kesinlikle kullanılmalı. Yeni dönemde zaten boş sağlam yapıların riskli yapıda oturanlarla eşleşmesi konusunda kiralama desteği de vereceğiz biz. Bunu da KİPTAŞ koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir çatısı altında yapacağız.